Ayrım 23.
Sayfa 183. Amaçları altüst olmuş bir dünyayı ya da ülkeyi daha yaşanılır kılmak için çareler aramaktı. Büyük toplumsal dönüşümlerin, büyük iktisadi atılımların getirdiği siyasal ve iktisadi denge bozukluklarını gidermek, toplumsal yaraları kapatmak istiyorlardı. Bu yüzden felsefeden çok siyasete yakın oldular. Belki de Aristotelesçi bir filozofun dediği gibi ne bilgin ne filozoftular, yalnızca mantık insanlarıydılar, yasa koyucuydular. Karmaşık bir düzenin öncüleri. Özel olarak çok etkin, çok değişik bir dönemde yaşamış olmaları düşüncelerine bir evrensel kural koyuculuk, hatta bir yasa koyuculuk niteliği kazandırmıştır. 7. ve 6. yüzyıllar, halklar arasındaki ilişkilerin daha çetin ve daha keskin olduğu yüzyıllardır. Bu dönem ayrıca çok önemli iç karışıklıklar ve ateşli siyasal kavgalar dönemidir. Bir yayılma ve siyasal örgütlenme, sömürgeleştirme, kentlerin kurulması dönemidir. Bu dönemde birey eski kent disiplininden kurtulduğu ve kendi gidiş yolunu kendi belirlediği kuruntusu içindedir. Gene de onca sarsıntı ortamında, tutkuların öylesine zincirden boşandığı bir ortamda bu gidişi herhangi birinin insafına bırakmak istememekte, tam tersine onu denenmiş kurallara bağlamak istemektedir. Bunun için bir davranış kuralları toplamı gerekmektedir. Leon Robin, Yunan düşüncesi ve bilimsel kavrayışın kökenleri. Aynı kaygılar yedi bilgelerin çağdaşı olan ancak onlar arasında adı geçmeyen Miletoslu Fokilides ve Megaralı Theogonis'te de vardır. Dizelerle ortaya koyduğu görüşleri zamanla atasözü niteliği kazanmış olan Fokilides gerçekte öğreticiliği dışında hiçbir özgün yanı bulunmayan bir düşünürdür. Theogonis tersine Hesiodos'un ve Solon'un etkisiyle az çok özgün bir düşünür niteliği kazanmıştır. Fokilides'ten daha atılgan, daha tartışmacı, daha araştırıcı olan Theogonis'in ilgilendiği konulardan başlıcası Zeus'un tutarsızlıklarıdır. Tam güçlü Zeus, doğru kadar, hatta bazen doğrudan çok doğru olmayandan yanadır. Doğruyu eğriye kırdırıverir. Bazen çocuklar babalarının yanlışlarını ödemek zorunda kalırlar. Theogonis bu uyarsızlıkların nedenlerini araştırır. İyiden yana kötüye karşı. Yedi bilgeler insan sorunlarını yüzeysel bir yalınlıkla ele alıyorlar, böylece bilgelikten çok öğütçülüğe yakın oluyorlardı. Evrenle ilgili sorunlara hemen hiç girmeyen, insanı toplumsal bir varlık olarak gören, bireyi daha çok toplumsal ve giderek evrensel sorunları içinde ve hep ahlak bilgisi çerçevesinde araştıran bu filozoflar, temelde oldukça karmaşıklaşmış, hatta kargaşıklaşmış bir yaşamı yalınlaştıracak formüller arıyorlardı. Bunun için her şeyden önce ölçülü olmayı öneriyorlardı ve tüm aşırılıkları mahkum ediyorlardı. Ölçü her şeyin en iyisidir diyordu Bias. Thales'te ölçüsüzlük kötüdür ya da örnek ol ölçülülükte diyordu. Bu arada bu bilgeler yaşamın koşullarını sergileyerek insana ne yapması ve ne yapmaması gerektiğini duyuruyorlardı. Onların öğütçülükleri en çok bu noktada ortaya çıkıyordu. Pittakos bize toprağın güvenilir ama denizin güvenilmez olduğunu bildiriyor. Öte yandan en uygun zamanı seçmeyi bil diyordu. Thales aylaklığın sıkıcı olduğunu öğretiyordu. Periandros dinginliğin iyi bir şey olduğunu söylüyordu. Bias babaya saygı göstermeyi kesin bir kural olarak belirlerken Kilon yasalara uymak gerektiğini bildiriyor, öfkeni dizginle diyordu. Solon da kötülerle düşüp kalkmamayı öneriyordu. Onların belirlemelerinde iyi ile kötü kesin bir biçimde birbirinden ayrılıyordu. Her şey insanı iyiye yöneltmek, bunun için davranışlara kayıt koymak adınaydı. Sorunlara belli bir duygusallıkla yöneldikleri için özlü sözlerinde iyiyi her zaman heyecanla, kötüyü her zaman aşağılayıcı bir tutumla gösteriyorlardı. Bu arada abarttıkları da oluyordu. Onurluluk verilmiş sözden yeğdir derken Solon, neredeyse sözünde durmamanın altyapısını hazırlar gibiydi. Ne olursa olsun onlarda onur, ahlakın bir yüzü ya da temel koşulu gibi değerlendiriliyordu. Böylece bu filozoflar hep başı yukarıda, neredeyse eksiksiz, büyük ölçüde soylu işi bir insan imgesi çiziyorlardı. Bir yitiriş bir utanç verici kazançtan iyidir. Birinde bir kere acı çekersin, öbüründe her zaman diyen Kilon soylu bir kahramanlığı, bir yüce vazgeçişi salık veriyordu. Bu kahramanlık, bu soyluluk insanı ahlaka ters düşecek formülleri önermeye kadar götürebilirdi gerçekte. Böylece ahlakın yatsıyacağı pek çok duygu ve düşünce davranışın temel taşı olarak belirlenebilirdi. Örneğin ahlakın dışına atılması gereken intikam fikri Kilon'un şu sözleriyle yasallaşıyordu. Adaletsizliğe uğradığında adaletsizlik edenle anlaşmaya bak ama aşağılayıcı bir saldırganlık söz konusuysa intikamını al. Bu katı ahlakçı bakış zaman zaman felsefi arayışa da geçit verir gibidir. Örneğin Solon'un bir sözü bizi deneyselle düşünsel karşıtlığına kadar götürecektir. Görünmez olanı görünür olana göre belirle. Bilinmeyeni bilinenden çıkarma eğilimini, deneyici eğilimi ortaya koyan bu bakış bize geleceğin güçlü felsefi yönelimlerini sezdirir gibidir. Ancak yedi bilgeler bilgi sorunlarının incelikli kıvrımlarında dolaşacak yapıda değillerdir. Onlar bilgi konularına uzak oldukları gibi ahlakta da ilk temellendiriciler olmakla çokça sorunludurlar. İnsanların çoğu ahlaksızdır diyen Bias bize bir ahlakçıdan çok ahlakın gereklerini enine boyuna tartışmamış biri gibi görünür. Tüm olumsuz yanlarına karşın yedi bilgeler insanı ahlak açısından köklü bir biçimde araştırmış ilk düşünürler olarak tanınırlar. Hazlar ölümlü, erdemler ölümsüzdür diyen Periandros tam bir ahlakçıdır. Bias'ın şu sözleri de ahlakta bir ilerlemenin göstergesidir. İşine belleği, kişiliğine soyluluğu, çabalarına alçak gönüllülüğü, korkularına inançlılığı katacaksın, zenginliği dostlukla dengeleyeceksin, sözlerine dürüstlüğü, susuşuna yakışırlığı, yargılarına duruluğu koyacaksın, atılgan girişimlerinde erkekçe bir yüreklilik, eylemlerinde güçlülük, ününde yetki, yapında soyluluk bulunacak. Felsefede yükseliş dönemi Miletoslu 3 filozof. Milattan önce 6. ve 5. yüzyılları kapsayan bu arayışlar döneminin ardından büyük felsefe okullarıyla güçlü bir gelişim dönemi başladı. Okullar düzeyinde ortaya çıkan bu gelişim, önderlerden ardıllara uzanan çizgi üzerinde güçlü felsefe gelenekleri oluşturdu. Söz konusu felsefe okulları karmaşık bir yapı ortaya koymayan, bir önderin yanında bir araya gelmiş izleyicilerin oluşturduğu bir topluluk olmaktan öte bir özelliği bulunmayan okullardır. Bu okullarda toplu çalışma, özgür arayışın karşısına geleneğin baskısını çıkarmıyor, tersine özgür arayışta işbirliğinin kolaylıklarını getiriyordu. 4. yüzyılda Platon ve Aristoteles'le kendini gösterecek olan yükseliş dönemi bu felsefe okulları geleneğinin bir sonucu olacaktır. Felsefe okullarının ilki İonya okuludur ve Thales'le ardılları Anaximandros'un ve Anaximenes'in görüşleriyle belirgindir. Bugünkü İzmir'i ve yöresini kapsayan İonya'da, Miletos kentinde Büyük Menderes'in Ege Denizi'ne döküldüğü yerde kurulmuş olan bu okul, kurucusunun ve sürdürücülerinin duyu verilerine dayanan açıklamalarından ötürü fizikçiler okulu diye anılır. İlk büyük felsefe okulunun İonya'da kurulmuş olması elbette bir rastlantı sonucu değildir. Bu topraklar yetkin bir kültür atılımının temelini oluşturacak zenginliklerle doludur ve Perslerin eline geçene kadar da bu güçlülüğünü sürdürecektir. Thales. İonya okulunun kurucusu Thales'tir. Bize ilk filozoflardan bilgiler veren ve bu yüzden ilk felsefe tarihçisi sayılan Aristoteles de daha sonrakiler de Thales'i ilk filozof saymışlardır. Yedi bilgelerden Thales'in kim olduğu bilinmemekle birlikte efsane kahramanı Kadmos'un soyundan gelmekle Boiotyalı olduğu ileri sürülür. Böylece Fenike kökenli olduğu anlatılmak istenir. Efsaneye göre Fenike kralı Agenor'un oğlu Kadmos, Zeus'un kaçırdığı kız kardeşini bulmak üzere yollara düşmüş, Delfoi'de tanrılardan aldığı işaretlere uyarak karşısına çıkan ilk ineğin peşinden gidip Boiotia'da Kadmeia'yı kurmuştur. Kimine göre Thales, Boiotia'dan Miletos'a gitmiş, orada yurttaş olarak tanınmıştır, kimine göre de Miletos'ta doğmuştur. Aynı zamanda önemli bir siyaset adamı olan Thales'in İonya kentlerini Perslere karşı örgütlemeye çalıştığı ve bir ortak savunma düzeni kurmak için çaba gösterdiği söylenir. Matematikçi ve gökbilimci Thales, evrenin çıktığı ilk ilkeyi, Arke, araştırır ve onun su olduğunu söyler. Ona göre her şey sudan gelir, suya döner. Düz bir tepsi biçiminde olan yer, okyanusta yüzmektedir. Thales'in her şey tanrılarla doludur sözü bu anlamda önem kazanmaktadır. Ona göre her şey canla, canlılıkla, canlı suyla doludur, tanrısallıkla doludur. Yoğunlaşan su toprak olur, yoğunluğu azalan su hava olur. Bu görüşlerinde Thales'in Mısır'dan ve Mezopotamya'dan etkilendiği kesindir. Thales'in evren kavrayışı Mısır mitoslarındaki evren kavrayışına çok benzer. Diyojen Laertios bize çeşitli kaynaklardan onunla ilgili bilgiler aktarır. Buna göre Thales küçük ayı bulmuş, güneş tutulmasını açıklamış, biri gün dönümü üzerine, öbürü gece ile gündüz eşitliği üzerine iki yapıt vermiş, ayı 30 gün olarak, yılı 365 gün olarak belirlemiştir. Ruhun ölümsüz olduğunu ilk bildiren de odur. Geometriyi Mısırlılardan öğrenmiş, bunun dışında kimseden ders görmemiş, yalnız Mısır'da rahiplerle görüş alışverişinde bulunmuştur. Mısır'da piramitlerin boyutlarını onların gölgeleriyle insan gölgelerini karşılaştırarak hesaplamıştır. Dairenin içine dik üçgen çizme başarısı da onundur. Kimilerine göre bunu yapan Pitagoras'tır. Thales üç şey için yazgıya teşekkür edermiş. Hayvan değil de insan olduğu için, kadın değil de erkek olduğu için, barbar değil de Yunan toplumundan olduğu için. Solon'a şu mektubu yollamış. Atina'dan ayrılırsanız sanırım Miletos'a, Atinalı kolonlar arasına yerleşmeniz iyi olur. Orada sizin için hiçbir tehlike yoktur. Biz Miletosluların bir tiran yönetiminde olmamız nedeniyle sakınık davranıyorsanız, tüm tekçi yönetimlerden tiksindiğinizi biliyorum. En azından şunu düşünün, dostlarınız olan bizlerle yaşamanın hazzını duyacaksınız. Bildiğim kadarıyla Bias size mektup yazdı ve sizi Priene'ye çağırdı. Priene'de kalmayı daha uygun buluyorsanız sizinle birlikte olmak için ben de oraya gideceğim. Anaximandros. Miletos okulunun ikinci önderi, düşünce tarihi açısından son derece önemli bir tasarıyı, dünyanın bütünsel görünümünü ortaya koyma tasarısını gerçekleştirmiş olan Anaximandros'tur. Thales'ten sonra 6. yüzyılın ortalarına doğru Miletos okulunun yönetimini almış olan Anaximandros ilk ilke olarak Apeiron yani sonsuzu gösterir. Thales yerin bulunduğu okyanusu sonsuz diye belirlemişti. Ancak bu sonsuz kavramı Anaximandros'ta tam bir belirginlik kazanır. Apeiron'dan ilkin sıcak ve soğuk oluşmuştur. Soğuktan iki karşıt şey katı ve sıvı oluşmuştur. Sıcak ve soğuk, sıvı ve katı sınırlı şeylerdir. Böyle olmakla karşıtına dönüşebilen şeylerdir. Sıcak soğuğa, sıvı katıya dönüşür ve elbet bunun tersi de olur. Anaximandros'a göre yer 1'e 3 oranlarında bir silindir biçimindedir. Thales'te olduğu gibi herhangi bir şeye dayanmaz. Boşlukta öbür göksel nesnelerden eşit uzaklıkta tam ortada bir sütun gibi durur. Bizler bu sütunun üst bölümünde oturmaktayızdır. Gök yerin çevresinde döner. Sıcak başlangıçta henüz biçimlenmekte olan yeri alevleriyle sarmıştır. Soğuktan türemiş iki şeyden biri olan sıvı yeri çevreleyen alevler yüzünden buğulanıp bu alev küresini tekerleklere bölmüştür. Bu tekerleklerin deliklerinden alevler çıkar ya da havayla örtülü durumda bulunan ateş boru biçimindeki açıklıklardan dışarı vurur. Bizim gökte gördüğümüz yıldızlar bu dışa vuran alevlerdir. Tüm tutulma olayları deliklerin tıkanmasıyla ya da tekerleğin değişik bir konum almasıyla ilgilidir. Anaximandros yıldızların büyüklükleri ve uzaklıkları ile ilgili araştırmalar da yapmıştır. Onu sonsuz fikrine götüren bu araştırmalar olmalıdır. Anaximandros ayrıca yaşamın ıslak yerde ortaya çıktığını, ilk varlıkların balığa benzer yaratıklar olduğunu, üstlerinin kabukla örtülü olduğunu bildirir. Bu yaratıklar zamanla kuru yerlere çıkmışlar, kabuklarını atmışlardır. Anaximandros'un güneş saatini bulmuş olduğu, ilk dünya haritasını çizdiği sanılır. Ayrıca Peripiseos adlı bir yapıtı olduğu söylenir. Aristoteles fizikasında Anaximandros'un sonsuzu ilk ilke diye belirleyişiyle ilgili olarak şu görüşü ortaya koyar. Her şey gerçekte ya ilkedir ya da bir ilkeden gelir. Buna göre sonsuzun ilkesi yoktur. Olsaydı onun bir sınırı olacaktı. Öte yandan o doğmamıştır ve ölmeyecektir. Çünkü her oluşumun zorunlu olarak bir sonu vardır ve her yok olmada bir son vardır. Aristoteles bu yüzden sonsuzu tanrısallık olarak değerlendirir. Çünkü o öncesiz ve sonrasız olandır. Bu konuda Simplikos'un görüşü de şöyledir. Devingen ama sonsuz tek ilke belirleyenler arasında Miletoslu Praksidas'ın oğlu ve Thales'in çömezi ve ardılı Anaximandros der ki sonsuz varlıkların ilkesi ve ögesidir. İlk olarak bir ilke terimini getirmiş olan odur. Böylece o suyu ya da tanıdığımız ögelerden herhangi birini değil, çok ayrı belli bir sonsuz doğayı belirlemiştir. Tüm gökler ve göklerin içerdiği tüm dünyalar ondan gelmedir. Her şeyi sonsuzdan getiren Anaximandros, bazı kaynaklara göre güneşin en yukarıda yer aldığını, ondan sonra ayın geldiğini, daha altta da sabit yıldızların bulunduğunu, gezegenlerin de sabit yıldızlarla aynı ortamda yer aldığını bildirmiştir. Ona göre ayın ışığı kendindendir, ay dünyadan 19 kere büyüktür. Bu sonuncu bilgi belki de doğru değildir. Diyojen Laertios Anaximandros'tan söz ederken şöyle der. Ona göre ayın ışığı kendinden değildir. O güneşin ışığını yansıtır. Güneş dünya kadar büyüktür ve arı ateşten başka bir şey değildir. Anaximenes. Miletos okulunun son temsilcisi Anaximenes, Anaximandros'un öğrencisidir. Anaximenes'ten bize yalnızca bir yapıtının küçük bir parçası kalmıştır. Anaximenes ilk ilke olarak bir başka sonsuzu havayı gösterir. Her şeyin kökeninde hava vardır. Hava canlı bir yapı ortaya koyar. O bir tanrıdır. Filozofa göre ruhumuz bizi nasıl ayakta tutuyorsa hava da evreni öyle ayakta tutmaktadır. Leon Robin bu konuda şu yorumu yapar. Niçin hava? Hava kolaylıkla durum değiştirdiği için değil elbette. Çünkü varsayım olarak su da aynı kolaylıkları sağlıyor. Daha çok dayanaksız kaldığı zaman düşen suyun tersine hava bu işte kendi kendine yetiyor. Ayrıca sınırsız bir yaygınlığa sahip görünüyor. Anaximenes tüm doğal değişimleri yoğunlaşmayla ve seyrekleşmeyle açıklar. Yoğunluğu azalan hava ateşe dönüşür, havanın yoğunlaşmasıyla şeyler oluşur. İlkin bulutlar, sonra su, sonra taşlar. Dünyanın sınırlarında yoğunlaşan hava kurutucu ve sertleştirici ateşin etkisiyle saydam gök kubbeyi oluşturmuştur. Gökle yer arasında sürekli bir alışveriş vardır, yağmur, kar, dolu alışverişi. Filozofa göre yer havada yüzen bir tepsi biçimindedir. Yeri çevreleyen yıldızların bazıları değirmen taşı gibi devingen, bazıları da bir düzeye çakılı gibi devinimsizdir. Anaximenes'le birlikte Miletos okulu tarihe karışır. Bunun nedeni Miletos'un 494'te Perslerin eline geçmiş olmasıdır. Ancak bu okulun etkileri o zamanki dünyaya dalga dalga yayılmış, yeni felsefelerin oluşumuna katkıda bulunmuştur. Diyojen Laertios bize Anaximenes'in Pitagoras'a yazdığı iki mektubun metnini verir. Mektuplardan biri şöyledir. Eksamios'un oğlu Thales ileri yaşında garip bir kazayla öldü. Hep yaptığı gibi gece vakti hizmetçisiyle yıldızları gözlemek için dışarı çıkmıştı. Yıldızları gözlerken orada olduğunu unuttuğu kendi kuyusuna düştü. Miletos'ta bu gök bilimcinin ölümü böyle anlatılıyor. Araştırmayı çok seven bizler bu insanın anısını sıkı sıkıya koruyoruz. Dostlarımız ve biz onun öğütlerini izliyoruz. Her şeyin başına Thales adını koymak gerekir. Yükseliş döneminin doruğu Herakleitos. İonya filozoflarının en önemlisi Efesoslu Herakleitos'tur. Felsefesinde öncülerin görüşlerini çok aşan bir köklü bakış ve sorunlar çeşitliliği göze çarpar. Herakleitos felsefesi daha atılgan, daha tutarlı, daha arayıcıdır, çelişkilerle dolu bir çelişkiler felsefesidir. Ona karanlık Herakleitos denmesi düşüncelerinin kapalılığındandır. Filozof belki de sözlerinin kalabalıklara ulaşmasını istemiyordu. O, kalabalığa karışmayan bir yalnız kişiydi. Bunda elbet toplumsal, siyasal oluşumlarında payı vardır. İonya devrimi denilen İonya ayaklanması olduğunda, yani Efesos dışında tüm İonya kentleri Perslere karşı ayaklandıklarında Herakleitos olgunluk çağındaydı. Bu umutsuz direniş İonya'ya yıkım, Herakleitos'a küskünlük getirmiştir. Herakleitos şöyle der: Efesoslular hep birden kendilerini assalar ve kenti maymunlara bıraksalar ne iyi ederlerdi. Onlar aralarındaki en iyi insanı, Hermodoros'u aramızdan kimse öne çıkmamalı, böyle biri varsa gidip başka yerde başkalarıyla yaşamalı diye sürgüne gönderdiler. Herakleitos ve Darius. Herakleitos'un seçkin kişi diye özellikle düşmana yakınlık göstermemesinde belirginleşir. Diyojen Laertios bize Pers kralı Darius I'in Herakleitos'a bir mektubunu ve Herakleitos'un bu mektuba verdiği yanıtı taşır. Darius şöyle yazmış: Doğa üzerine anlaşılması ve açıklanması güç bir kitap yazdınız. Sözcük sözcük açıklandığında onun dünya üzerine ve evren üzerine, evrende ortaya çıkan ve tanrısal bir devinimle açıklanan olgular üzerine bir inceleme olduğu sanılıyor. Ama birçok bölüm yarıda kesilmiş, bu bölümler çok yetkin bir Yunanca bilgisini ortaya koymakla birlikte yazdığınız şeylerin doğru ve uyarlı yorumu açısından insanı kuşkuda bırakıyor. Bu yüzden Histaspis'in oğlu Kral Darius sizi dinlemek ve Yunanca öğrenmeye başlamak istiyor. En kısa zamanda beni sarayımda görmeye gelin. Çünkü Yunanlar filozoflara yeterince saygı göstermemeye alışık olduklarından, filozofların onlara öğrettikleri, onların dikkatlerine ve titiz çabalarına sundukları çok güzel öğretileri aşağılıyorlar. Ama benim ülkemde siz birinci yeri alacaksınız. Her gün çok titiz bir dikkatle, çok titiz bir konuşmayla karşılaşacaksınız, özdeyişlerinize uygun bir yaşam buluşacaksınız.